Seyyare.
Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar.
Sizin merhabalar.
Merhaba, nasılsınız?
Günaydın.
İyiyiz. Nasılsınız? Karanlıkta yol almaya çalışıyoruz.
İstanbul karlı mı?
İstanbul çok karlı değil benim bulunduğum noktalar, bizim bulunduğumuz.
Yağmur
noktalar.
Yağdı dün akşam. O yüzden evet. Çok kalmadı.
Damlar boşalmış görünüyor. Beyaz değil artık. Evet. Sen İzmir'de misin?
Ben Ankara'da. Evet, gerçekten de diz boyu kararın olduğu bir noktadayım. Öyle söyleyeyim. Güzel ama yani ben kar insanıyım dolayısıyla.
Güzel.
Evet, iklim krizi nedeniyle de sanırım böyle dengesiz bir şekilde bir tarafta aşırı sıcaklar, bir tarafta aşırı soğuklar şeklinde bunları yaşayacağız herhalde Ankara'da çünkü. Ve onun dışında İzmir'de vesaire benim olduğum her yerde, keza İstanbul'da siz de gözlemliyorsunuz. Ben de gözlemliyorum geldiğimde. Hep bir dengenin bozulması hali söz konusu. Şimdi de yani aslında mevsim normallerine bir sadece dokunmuş olduk bir noktada. Ama alışık olduğumuzun tamamen dışında şeyler yaşanıyor. Özellikle İzmir çok yaşıyor bunları. Tekrar oraya selam yollayalım çünkü bu yıl hakikaten başlarına gelmeyen kalmadı. Bu kötü hava koşullarında onlar da ciddi fırtınalarla geçen hafta yaşadılar. Hafta boyunca. Dolayısıyla hakikaten felaket bülteni İzmir'e geçmiş olsun tekrardan.
Evet.
Bu arada
peki,
felaket...
ne konuşuyoruz evet. Bu hafta? Bu haftanın gündemini
herhalde felaket bültenine tekrar bir atıyor.
Şu anda ben pek duyamıyorum ama.
Evet, bende de bir kesinti, internet sorunu olabilir, bağlantı sorunu olabilir mi diye.
Şu anda hiç duyulmuyor.
Evet.
Sizin bizi duyabiliyor musun? O da bizi duyamıyor sanırım.
Evet. Ben tekrar bağlantıyı kurmaya denerken şeyden bahsedeyim. BBC izleme servisinin biraz önce sözünü ettiğim BBC izleme servisinden William Armstrong'un haftanın gündemini değerlendirmesi, bir politik analiz yapıyorlar. Yani Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son haftalarda özellikle de Boğaziçi Üniversitesi protestolarının başlaması sonrası öfkeli konuşmalarının dozunu yükselttiğini ve Türkiye'nin ekonomik sıkıntıları arttıkça Erdoğan'ın da kültür savaşı dediği şeyi şiddetlendirdiğini söylüyor. Bu sert tonun da yeni olmadığını, Erdoğan'ın siyasi muhaliflerini eleştirmek için uzun zamandır son derece ayrıştırıcı bir dil kullandığını eklemiş. Böyle bir analiz var. William Armstrong BBC izleme servisinden yeni geldi bu da. Bu son zamanlarda yoğunlaşan söylemler iktidardaki AKP'nin hükümet olduğu ilk yıllarda teknokratik bir ekonomik gelişmeye öncelik veren ve toplumu bölen, kimlik sorunlarını öne çıkarmayan çizgisine kıyasla 180 derecelik bir dönüşü tamamlıyor diyor. Övünülebilecek ekonomik başarılar iyice azalır ve mali sıkıntılar derinleşirken hükümet muhafazakar milliyetçi seçmeninin desteğini yeniden toparlayabilmek için siyasi ve sosyal kırılma hatlarını canlandırmaya yönelmiş görünüyor diyor. Erdoğan'ın yakınlarda milliyetçi müttefikleriyle beraber yeni bir anayasa hazırlama planlarını açıklaması bu fay hatlarının muhtemelen önümüzdeki dönemde Türkiye'nin gündeminde ön sıralarda olabileceğine işaret ediyor diye. Sizinin bağlantısı düzelebildi mi? Herhalde hayır.
Evet, şu anda değil.
Yani üniversite protestolarını ele almış. İşte üniversite dışından yeni bir rektörün atanmasından sonra başladığını, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestoların, ama daha sonra giderek Türkiye'de merkezileşmenin artması ve özgürlüklerin gerilemesi konusundaki daha geniş muhalefet kaygılarını da içererek büyüdüğünü ve hükümet yetkilileri de göstericileri Erdoğan'ın temsil ettiği milli iradeyi tırnak içinde reddeden ve Türkiye'nin muhafazakar çoğunluğuyla ters düşen yasa dışı gruplarla ilintili marjinal bir azınlık diye de nitelendirerek lanetledi diyor. Yetkililer bu söylemleri Şubat ayı başından itibaren tırmandırdı ve Boğaziçi kampüsünde sergilenen bir sanat eserinde LGBT onur bayrağının Kabe görseliyle yan yana görünmesi üzerinden protestocuları şeytanlaştırdılar. İçişleri Bakanı Soylu defalarca protestolara katılan LGBT sapkınları ifadesini kullandı. Başka yetkililer de kullandılar bunu diyor. Erdoğan'ın kendisi de 1 Şubat'ta inşallah gençliğimizi LGBT gençliği değil, tarihten gelen bu milletin o şanlı tarihindeki gençlik olarak geleceğe taşıyacağız. İşte siz bilgisayarların klavyelerinde olan gençliksiniz. LGBT gençliği değil. Siz kıran döken gençlik değil, tam aksine kırılan dökülen o kalpleri ayağa kaldıran gençliksiniz. Size inanıyorum, size güveniyorum dediğini AKP'nin gençlik örgütü üyelerine yaptığı seslendirmeyi seslenirken söylediği sözleri tekrarlamış BBC izleme servisi. Hatta 3 Şubat'taki konuşmasında da LGBT yok öyle bir şey. Bu ülke millidir, manevidir deyip Boğaziçi protestocularını teröristler diye tanımlamasını ele aldıktan sonra da popülist çizginin yıllardır Erdoğan'ın Türkiye politikasını yerli ve milli hükümetle gayrimeşru muhalefet arasındaki mücadele olarak resmettiği popülist hattın üzerine inşa ettiğini de anlatıyor. Hükümet yanlısı Yeni Şafak gazetesi yazarı İbrahim Karagül'ün de 8 Şubat tarihli yazısında Boğaziçi'ndeki bir avuç öğrencinin çok ötesinden bir senaryo, bir hazırlık var. Ucu Atlantik ötesine, Avrupa başkentlerine, terör karargahlarına uzanan derin bir yapılanma var. İlk kez başımızı kaldırıp dünyaya baktık. Sınırlarımızın ötesine, coğrafyamıza baktık. Yeniden başımızı önümüze eğdirmeye çalışıyorlar. Yeniden iç kavgalara, sonu gelmez terör dalgalarına mahkum etmek istiyorlar demiş.
Aşağı bakmayacağız mı demiş yani?
Evet, aşağı bakmayacağız demiş aynı.
Bu arada sizin galiba bağlandı.
Evet, geri geldim.
Geri geldim.
Dış mihraklar beni dışarı atmıştı. Evet evet, duydum ben de, dinledim.
Ha,
bir kısmını en azından dinleyebildim neyse ki. Ya işte bu, evet. Bütün bu işte bu bunaltıcı gündem herhalde Türkiye'de kutuplaşma üzerinden giden gündem de devam edecek önümüzdeki dönemde. Tam onu söylüyordum. İşte bir HDP'nin kapatılması tabii konusu gündemde. Fakat kapatılması değil de süründürülmesi şeklinde. Zaten işte şimdi tabii yoğun bir baskı var ama onun ötesinde milletvekillerinin bu sefer sadece HDP'den değil belki CHP'den de ve başka partilerden de yavaş yavaş tekrar bir dokunulurluk dalgası altında kalması ve ondan sonra da tekrar siyasette işte baskılı böyle bunaltıcı bir dönemin gelmesi söz konusu olacak gibi, biraz plan o tarafa doğru evriliyor gibi gözüküyor. Aslında baktığımızda da HDP'nin kapatılmasının çözüm olmadığını, insanların genel kamuoyunun görüşünün bu yönde olduğunu görüyoruz. %60 yaklaşık Türkiye'de çoğunluk HDP'nin kapatılmasını herhangi bir şekilde bir güvenlik sorununu veyahut işte terör sorununu Türkiye'nin çözeceğini düşünmüyor. Ve son dönemde de aslında %47 HDP'nin kapatılmasını destekliyordu. Yaklaşık %44 de desteklemiyordu. Dolayısıyla bu rakamlar yavaş yavaş aslında kamuoyunda da parti kapatmanın bir çözüm olmadığı konusunda bir kanaat oluştuğunu gösteriyor. Fakat bu işte baskılı bir dönem, böyle bunaltıcı dönem gelince ki güvenlik kaygıları da ön plana çıkınca, son yıllarda unutmayalım ki Türkiye'de güvenlik kaygısı çok fazla ön planda değildi. Darbe girişiminden sonra kademe kademe yavaş yavaş düşmüştü. 2015-2016 tabii çok yoğun oldu güvenlik kaygılarının yıllardı. Sonrasında işte ekonomik konular çok daha fazla ön plana çıktı özellikle son zamanlarda. Ve güvenlik meseleleri aslında Türkiye'nin en büyük sorunları arasında yerde bulmuyor kendini. Fakat böyle bir dönemde birdenbire işte bu psikolojinin değişebileceği gene güvenlik kaygılarının ön plana çıkartılabileceği bir zamandayız. Bu tabii çok düşündürücü Türkiye açısından. Çünkü çok ciddi sorunlarımız var. Her şey bir üst üste aslında. Yani ekonomik krizin aslında bu pandemi döneminin yoksulluğu çok arttırdığı, yoksullar arasına çok fazla yeni insan eklediği bir dönemdeyiz. Tabii bu sıkıntı bir anda, yani normalde işte var olan ekonomik sıkıntıların pandemiyle bir kere katlanmış olması söz konusu. Bu çok ciddi bir durum. Bir de onun üstüne işte Türkiye'nin işte siyasi o baskılı ve bunaltıcı ortamı gelince tabii iyice yeter artık denilen insanın böyle nefes alamadığı bir noktaya geliyorsunuz. Tabii bu arada Mart'ta da Avrupa Birliği'nin zirvesi vardı. Gerçi Mart'ın sonunda daha vakit var. Daha o günlere kadar neler olur diyeceksiniz. Ama oradan da artık şu aşamada işte yaptırım kararı çıkacak mı çıkmayacak mı? Bu gündem olacaktı 25-26 Mart'taki bu zirvede. Bu tartışılacaktı biliyorsunuz. Önümüzde bir zaman dilimi olmasına rağmen pek de bir yaptırım geleceğini açıkçası şimdiden bakınca düşünmüyorum. Avrupa Birliği'nin bir kere şart koyduklarından bir tanesi Amerika'da Joe Biden yönetiminin işbaşı yapmasıydı. Joe Biden yönetimiyle Türkiye ilişkileri nasıl gidecek? Tabii bunu özellikle de Doğu Akdeniz konusuna bağlamışlardı ve Doğu Akdeniz'de konusunda bir barış toplantısı yapılmasına bağlamışlardı. Ama o işin tabii ki birazcık Doğu Akdeniz kısmı sadece bir aslında bağlantı kurmakla ilgili. Doğrudan Türkiye-Amerika ilişkileri nasıl gelişecek bakalım denemeyeceği için bakalım bu konuda üzerinden nasıl gelişecek deniyordu. Ve bildiğimiz gibi geçen hafta Türkiye-Amerika ilişkileri çok da hoş olmayan bir başlangıç yaptı. Ama çok da bir başlangıç olduğu da söylenemez. Henüz sadece ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la Mevlüt Çavuşoğlu bir kere telefonda görüştüler. Onun dışında bir görüşme gerçekleşmedi. Ve herhalde Amerika ile daha karşılıklı zeminler yoklanacak. Hoş bir başlangıç olmadı malum. Bu
bir de tebrik meselesi evet. Vardı galiba. Yakından takip etmeye çalıştık ama tam sen de bir özetlersen seviniriz. Yani etmeyen Joe Biden'ın seçilmesini Trump'ın ardından tebrik etmeyen az sayıdaki ülkeden biri olduğu söyleniyordu. Birinin de İsrail olduğu Türkiye'nin. Neydi durum? Bir özetler misin lütfen?
Biden tabii ki ilk bu tebrik o hikayesi Trump'ın hala başkan olup olmayacağı ne olacak?
Eyvah gene bir evet, düşme mi oldu? Evet yani onun
geliyor musun? Şimdi geliyor.
Ha, geldi tekrar. Evet.
Burada işte Joe Biden'ın ilk seçilip seçilmediği böyle durumlar biraz muğlakta olunca tebrik edip etmemekte bir aslında siyasi duruş haline almıştı hatırlayalım. Mesela İngiltere'den işte hemen hızlı bir tebrik geldi. Avrupa'daki ülkelerden hızlı tebrikler geldi. Bunun sebebi bazı ülkelerden diyelim tabii ki hepsinden de gelmedi ama Avrupa'daki ama bunun sebebi tabii ki Trump'a karşı alınan tavrı aslında göstermekti. Yani artık sen gittin bu tartışmalar vesaire olsa da sen bunları ne kadar uzatsan da artık Biden dönemi başladı mesajını vermekti ve meşruiyetini Biden'ın arttırmak çabasıydı. Türkiye bu geride kalan ülkelerdendi. Mesela Rusya geride kaldı. Oldukça geride kaldı. Çin bir nebze geride kaldı. Türkiye de bu Rusya ile beraber geri kalanlardan, oldukça geri kalanlardandı. Ve 10 Kasım'ı beklediler tebrik etmek için. Yani uzatmalı bir şekilde Türkiye'den tabii ki yani müttefik ise eğer öyle görülüyorsa Türkiye tarafından Amerika tabii ki bunun çok daha önce yapılması gerekiyordu. Ama olmadı. Yani bunun ama tabii ki yani bu karşılıklı da bir durum söz konusu. Biden de mesela Erdoğan'ın mektubunu bir tek yanıtlamadı diye bir mesela haber vardı. Zeynep Gürcanlı böyle bir ifadede bir haber yapmıştı bu konuyla ilgili. Ayrıca tabii ki Biden hala işte tabii ki Erdoğan'la da konuşmadı. Yani Blinken Dışişleri Bakanları seviyesinde bir görüşme gerçekleşti. O da artık hem Yunanistan'la görüşülecekti. Geleneksel olarak Yunanistan'la görüşüldüğünde yani Dışişleri Bakanları seviyesinde, çünkü devlet başkanı seviyesinde zaten görüşülmüştü bu arada. Yani bir aslında denk getirilme durumu oldu biraz. Tabii ki bir de şey, Türkiye'nin bu Gari konusundaki bu operasyon, Kartal Pençesi operasyonuyla ilgili açıklamaların Amerika'nın çok bozulmuş olması, kimin öldürdüğü yaptığı belli değil imasında Amerika'nın bulunması Türkiye'yi çok kızdırdı, Ankara'yı. Ve o zaman işte bir bu kızgınlık üzerine diyalog başlayabildi. Yoksa hakikaten de şimdiye kadar Biden yönetimiyle bir temas kurulduğu vesaire söylenemez. Bu tabii yani Türkiye'nin ilgisiz olduğu konuya veyahut da Amerika ile ilişkilerinde hiçbir şey yapmak istemediği anlamına gelmiyor demek ki. Çünkü F-35'lerin malum alınması için bir lobi şirketiyle, Türkiye'ye satılmasıyla ilgili bir lobi şirketiyle Amerika'da anlaşılmış bildiğiniz gibi.
Evet, bu yeni haber, evet.
Evet, dolayısıyla demek ki Amerika ile de tamamen köprüle atılmış değil F-35 hala alınmak isteniyorsa. Bu F-35 meselesi de bir Yunanistan'ın alması gündemde. Bu epeydir gündemde. Türkiye'de neden şimdi birden keşfedildi bu konu? Yani Türkiye basınında ben anlayamıyorum. Üstelik de kıdemli isimler tarafından. Bu zaten biliniyordu. Yunanistan epeydir bunun peşindeydi. Ve zaten de Amerika'dan da sözünü aslında Trump yönetiminde Mike Pompeo'dan olsun. Mike Pompeo zaten bildiğiniz gibi Atina'ya çok sık ziyaretler düzenliyordu son zamanlarda. Bu sözleri almıştı ve aynı zamanda Rafale Fransa'dan savaş uçaklarını da aldı Yunanistan ve şimdi evet Yunanistan işte üstünlüğü, hava üstünlüğünü Ege'de ilk kez ele geçiriyor. Uzaya giderken, gideceğiz derken aslında biz burnumuzu uzatamayacağız Ege'de gibi haberler çıkmaya başladı. Yani bir kere şimdi bu militarist yaklaşımı artık bırakıyor olmamız lazım. Küresel iklim krizinin bu kadar ağır yaşandığı bir dönemde, 100.000 tane problemin Türkiye'nin başında düğümlendiği bir dönemde Ege'de hava üstünlüğümüz gidiyor vesaire gibi yaklaşımlar aslında ne kadar herkesin militarist kafaya sahip olduğunu gösteriyor. Bir. İkincisi de bu zaten dediğim gibi bilinen bir konuydu. Son yıllarda bu konuda Yunanistan'ın girişimleri oldu ve son 1-2 yıl zaten bu konuyla gündemle geçti Yunanistan'da. Demek ki bu kadar bizi ilgilendirsin Yunanistan, bu kadar büyük bir tehditse niye bunun farkında değil Türkiye'de basın ve genel olarak kamuoyu? Şimdi niye bu gündem oluyor? Bir keşfettik, böyle bir olay var diye. Yazık, ne diyeyim yani. Ve en başta meselelerin aslında nasıl bu kapanlardan çıkacağımız üzerine olması lazım. Ne Yunanistan ne Türkiye aslında F-35'lerdi vesaireydi gibi büyük harcamalar yaparak silah satan Amerika vesaire gibi ülkelere para kazandıracak konumda değiller. Ve birbirimizi tehdit olarak görmek yerine yeni bir aslında yaklaşımla bu konulara yaklaşabilsek, Yunanistan mesela eğitimden kesiyor, sağlık harcamalarından kesiyor. Bu şekilde bu F-35'leri alma yoluna girebiliyor. O Rafale'lerin paraları evet sağlık harcamalarından Yunanistan'da kesilerek elde edilebildi. Kazanan kim oldu? Fransa tabii ki ve Amerika oluyor bu noktada.
Askeri endüstriyel kompleks dediği Eisenhower'ın bir zamanlar söylediği hala dünyanın en önemli etki alanlarından biri. Hatta birincisi de diyebiliriz, askeri endüstriyel kompleks.
Yani Avrupa Birliği üyesi olan Yunanistan'la tutup da savaşıp da Türkiye'nin kazanabileceği hiçbir şey yok. Türkiye'nin elbette ki çok daha güçlü bir ordusu var. ve Yunanistan'ın işte Türkiye takıntısı falan deniyor. Yunanistan elbette Türkiye'den çok korkuyor ve endişeleniyor. Bunda da çok haksız değiller. Gerçekten çok daha büyük bir ordudan bahsediyoruz. Bir savaş durumunda tutup da ne F-35'ler ne vesaireler sadece ancak tabii Türkiye'ye zarar verebilir. Zaten bizim bu cehaletimiz ve genel olarak cehaletimiz diyorum. Çünkü bilgimiz yok Yunanistan'la ilgili. Takip etmiyoruz. Orada ne olup bittiğini bile bilmiyoruz. Ama orada sürekli bir Yunanistan genel kamuoyunda Türkiye gündemiyle yatılıp kalkılıyor. Buna da takıntı deniyor Türkiye'de. Takıntı değil bir korku. Bizde bu kadar büyük bir yanı başımızda komşumuz olsa ve varlık endişesi yaşasak herhalde biz de sürekli o ülkenin haberlerini takip ediyor olurduk. Bunda şaşılacak bir durum yok. Tam tersi aslında bu ilginin nasıl pozitife çevrilebileceği ve Türkiye'nin nasıl bir takım konularda Yunanistan'la komşusuyla yani sonuçta aslında dayanışabileceği belki bu tartışılabilir, belki bu düşünülebilir. Bu konuda yapıcı fikir üretilebilir. Yani Yunanistan ne kadar sabah akşam oturup kalkıp Türkiye'nin kötülüğünü istese bunu yapabilecek konumda zaten değil. Bizim de artık Türkiye olarak herhalde birazcık ne olduğumuzun veyahut da bu kompleksli hallerden veyahut sürekli korkulu hallerden çıkması lazım. Bunun için işte umarım böyle biraz zihniyet değişiklikleri ufak ufak olur. Olmasa da küresel iklim krizi bizi döve döve bu noktaya çekecek. Çünkü öyle büyük felaketler gelecek ki bu gidişle. Biz herhalde F-35'leri artık çok büyük bir konu olarak görmekten çıkmak zorunda kalacağız.
Ama işte neyse. Yeni mesela enerji planları yani küresel ısınmayla ya da iklim değişikliğiyle mücadele planı yeni açıklanmış. Ama orada da fosil yakıtlardan bile bahsedilmiyor. Yani iklimi değiştirme bildirgesi gibi bir şey bu. Önder Algidik yazmış mesela şeyde Duvar Gazetesi'nde ve bayağı 2030 yılda yapılan 1990 ile 2020 arasındaki 30 yılda yapılan tahribat kadar bir o kadarını da 2030'a kadar yeni yıkımları taahhüt ediyor bu okursak diyor mesela. Öyle bir şey var. Yani 17 madde midir nedir? Bayağı 20 evet. yıldır ertelenen eylemlerin devam ettiği yani kömürden, petrolden ve gazdan söz bile edilmemesi büyük bir skandal niteliğinde diyor.
Lütfen Avrupa şeyde Avrupa Birliği diyorum Anadolu Ajansı'nda bir haber vardı. Avrupa Birliği Türkiye işte'deki delegasyon temsilcisi Nicolas Mayer-Landrut Türkiye'nin iklim kriziyle ilgili tedbirlerini bu konuda çok ileri politikalar geliştirmesini övmüş meğerse böyle bir haber vardı. Gerçekten böyle bir övgü oldu mu ne oldu bilmiyorum şimdi ama Anadolu Ajansı'nı takip etmiyorsunuz demek ki bu haberi kaçırdınız.
İşte ama çok sayende üzüldüm. Senin gibi takipçi sayende haber takibi yapan evet. muhabirlerimiz sayesinde de hiçbir şey atlamadan devam ediyoruz seyyare.
Avrupa Birliği ile ilgili evet haber taraması yaptığınızda veya Yunanistan veya işte genel olarak Avrupa ülkeleri maalesef neredeyse tek kaynağımız Anadolu Ajansı bir tek onlar haber yapıyor. Onlar da böyle haberler yapıyorlar. Görseniz insanın morali böyle zıplıyor. Avrupa sürekli bir hayranlık içinde Türkiye'ye her konuda. Tabii bu tartışılır. Ama Avrupa'dan bir kötü haber vermiştik geçen hafta. Unutmayalım Macaristan'da Klub Radyo.
Evet.
Macaristan'ın yegane bağımsız radyo kanallarından yayına son verilmişti. Çünkü lisansı yenilenmemişti. Fakat şimdi onun da geri dönmesi söz konusu olabilecek. Umarız. Çünkü ciddi bir kamuoyu oluştu Avrupa genelinde ve Macaristan'da da. Ve tekrar lisansıyla ilgili gözden geçirilecekmiş. Ve belki de işte iznin çıkması söz konusu olacak. Bu güzel bir haber. Ama hakikaten son bir hafta Macaristan'da ve Avrupa Birliği'nin çeşitli yerlerinde Kulüp Radyo'ya destekle geçti. Bu da önemli bir şey. Yani demek ki işte bir kamuoyu tepkisi bunlara sebep oluyor, geri adım atmasına hükümetin sebep olabiliyor. Macaristan'da da umarım böyle olur ve oradaki bağımsız bu radyo geri döner.
Kulüp Radyo'ya buradan günaydın diyoruz biz de senin sayende.
Evet, selam yollayalım.
Evet, çok teşekkür ediyorum. Evet. Kesintilerle beraber sonuna gelmiş oluyoruz.
Tabii. Evet, sonuna geldik ama son bir aklımda bir şey vardı. Bu tabii Salda Gölü'nün Mars'a örnek olması ve Salda Gölü'nü Türkiye'nin de kurutuyor olmasına da tekrar bir değinmeden edemedim. Yani Mars'a bu Perseverance, yani azim aracı iniş yaparken şimdiye kadarki en gelişkin araç Türkiye'nin de uzayda tuzu oldu. Salda Gölü sayesinde malum. Ama kuruttuğu, kurutmakta olduğu, yapılaşmaya açtığı bir göl ile oldu. NASA bunu duyurmuştu. Salda Gölü'nün bildiğiniz gibi bahsedildiği gibi örnek olduğunu Mars için oradaki aslında yapının örnek alındığını, bir ilham kaynağı olduğunu ve biz bunu yok ederek Türkiye olarak bu gölü uzay tarihine de geçtik. Neyse, tebrikler. Anladın, biz bu gölleri, hayranlı. Burdur'u da yok etmiştik çok güzel bir şekilde. Güzel kuruttuk orayı da. Bakalım, evet. Uzmanlık alanımız. Neyse.
Peki,
görüşürüz
o
zaman.
Teşekkür ederiz.
Görüşmek üzere.
Seyyare.
Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar.